Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkan Bar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz hocamla birlikte. Bunlardan ilki ki 15 Ocak tarihinde Yeni Şafak gazetesinde de yayımlandı Ergün Bey'in bu yazısı. FETÖ yapısını doğru tanımlamak, cemaatten darbeciliğe başlığını taşıyan yazısını müzakere edeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de CHP'li belediyelerin özellikle İzmir Belediyesi'nin öncülüğünde yeni bir hamleleri var CHP belediyelerinin. Cem evlerine ibadethane statüsü kazandırma çalışmaları, evet. Ki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunu konuşacağız. Yani bunun evet. altında ne var? Masum bir girişim mi bu? Sosyolojik olarak ne anlam ifade evet. ediyor? Hem Aleviler açısından hem de toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan Sünni sosyoloji açısından ne anlam ifade ediyor? Değil mi hocam?
Bunu evet.
programımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Hocam ilk olarak FETÖ'yü yani FETÖ yapısını doğru tanımlamayı konuşalım istiyorum ben. Bugünlerde bu çok konuşuluyor yeniden. Ya evet. bir FETÖ borsasından bahsediliyor.
Evet.
İşte bir takım zengin insanların tutuklanıp bırakıldığından bahsediliyor. Evet. Doğru insanların tutuklanmadığı yani asıl suçluların dışarıda olduğu ama bu
siyasi ayak gündeme getirildi.
Gündeme getirildi. Evet, siyasi ayak hala konuşuluyor. Neye tekabül
nedir
ettiği.
Bu? Niçin konuşuluyor? Eğer bir şeyin ne olduğundan daha fazla niçin önemli.
Niçin, evet. Evet. Gerçekten ben de merak ediyorum. Evet. Yani bu darbe girişimi, 15 Temmuz'daki darbe girişimi onlar açısından başarıyla evet. sonuçlansaydı acaba evet. bugünkü siyaset nasıl dizayn edilecekti? Evet. Gerçekten bu da bir merak konusu. Bir de gündemimizden hiç düşmüyor. Bazı evet. sabahlar şu haberlere uyanıyoruz. İşte Ankara'da, Adana'da, Kayseri'de, İstanbul'da işte 100 kişi tutuklandı. Şu kadar kişi aranıyor gibi filan. Sürekli gündemimizde bu mesele. Mahkemeleri devam ediyor. İşte geçenlerde bir general evet. müebbet hapis cezası almış bir general bırakıldı. Geri tutuklandı filan. Sürekli gündemimizde. Biz bunu konuşacağız hocam sizinle. Ben önce şunu sormak istiyorum. Siz yazınızda da belirtiyorsunuz. Sizin 2011 yılında yayımlanan bir kitabınız vardı. AK Parti ve Cemaat
evet.
adını taşıyordu. Bunu daha önceden de konuştuk programımızda. Hatta siz sonrasında Özne'nin Ölümü diye
evet.
bu kitabı tamamlayan ya da yani bu kitaptaki düşüncelerinizin dönemin sosyolojisi bilgisi açısından sonradan nasıl dönüştüğünü evet. Cemaat olarak nitelenen yapının başka formlara nasıl dönüştüğünü ve eleştirdiniz Özne'nin evet. ölümünde evet. de bu kitabınızı. Burada yazınızda belirtiyorsunuz ama hocam ben tekrar sizden bir duymak da isterim. Dinleyicilerimiz de duysun.
Buyurun.
Gülen yapısını cemaat ve sivil toplum çalışması olarak gördüğünüz evet. bir dönemde bu kitabı evet. kaleme aldınız. AK
Doğru.
Parti ve cemaati. Sonradan da Özne'nin Ölümü ortaya çıktı.
Evet.
Yani bu iki kitabın macerasını bize biraz anlatabilir misiniz?
Evet. Şimdi Türkiye'de şöyle bir bakış açısı var. Biz kitap yazarken sanki peygamber gibi masum insanlarız ve söylediklerimiz çok kesin doğru ve ondan sonra hayatımız boyunca onları taşımak yükümlülüğüne sahibiz. Bu doğru değil. Biz insanız, zafiyetlerimiz var. Yazdıklarımız bazen ham olabilir. Yazdıklarımız bazen konjonktürün olgularıyla etkileşim içinde yazılabilir. Dolayısıyla insan da zaman içinde olgunlaşır, gelişir, yaptığı hataların bazen farkına varır, onlardan vazgeçer. Biz yine hata işleyebiliriz. Önemli olan bu hatalarımızın farkına varmamız, onlardan ısrar etmememiz ve kendimizi ıslah etmeye açık olmamız. Türkiye'de en büyük sorunumuz bu. Biz bu konuda kendi en yakın, aynı fikriyat içinde olan insanlara karşı bile bu tutum içinde değiliz. Yani adeti diyoruz ki o yanlış düşünmüş, yanlış yapmış, oh ne iyi olmuş. Hala da öyle yanlış yapmaya devam etsin ve yanlış düşünmeye devam etsin. O düşüncelerini eleştiren bir şey yapmışsa bu mutlaka yeni çıkarlar peşindedir. Bunun için yapıyordur. Şahsen bu konuda da ben çok rahatsız edici olarak görüyorum durumu. Kendimle ilgili algılamalarda bunu hissettim. Ben 2011 yılında bu kitabı yazdım. Yani çeşitli makaleleri birleştirdim. Kitabın yarısı AK Parti ile ilgili zaten, yarısı da Gülen yapısı ile ilgili. 1910'da yazdım, 11'de basıldı ve o dönemde...
2010'da.
Evet, 2010'da, evet. Pardon. O dönemde Gülen yapısına biz cemaat olarak bakıyorduk, sivil toplum olarak bakıyorduk. Türkiye'nin işte diyelim öğrencilerle ilgili, eğitimle ilgili, dershaneyle ilgili, yurtla ilgili sohbetler... Bütün bunlarla sivil toplum düzeyinde
Türkiye
katkı sağlayan...
Türkiye dindarlığına katkı sağlayan, diye.
Ondan sonra Türkiye'yi yurt dışına temsile yönelen bir yapı olarak görüyorduk. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu konularda beraber çalışıyordu. Bu yapılar, devlet ve bu yapı beraberken ve gördüğümüz somut, zahiri olan boyutlara bakarak böyle algıladım ve ben de böyle yazdım. Fakat 1912-13'te kırılmalar yaşandı ve biz bu yapının, ben mahrem kelimesini mesela o zaman kullanan yazılar yazdım ve belki de hakikaten mahkemede de, yani savcılar ve hakimler de belki o mahrem kelimesinden ilham aldılar, bilmiyorum. Daha sonra biz bu yapının mahrem yönlerini görmeye başladık. Yani evet, işte iktidarla çok sert bir biçimde çatışmaya giren, zehirli bir propaganda yürüten.
2013 yılından itibaren.
Evet. Ondan sonra bu yargıda işte 17 Aralık meselesinde gördüğümüz gibi bir yargıçın çıkıp açıkçası bildiri dağıtması, muhafazakar kesimde birçok iş adamını tehdit edercesine bir propaganda içine girmeleri, operasyona kalkışmaları, Sayın Başbakan o dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın bir terör örgütünün lideri olarak tanıtılması. Bütün bunlar bu yapının bambaşka bir yüzünü bize gösterdi. Ve biz de o yüzü gördükçe onu daha farklı boyutlarıyla yüzleşmeye yöneldik. O nedenle kendi düşüncelerimizi de gözden geçirdik. Bunun üzerine de 2017 yılında, yani... Kaç sene sonra ediyor? 6 sene sonra.
Evet, 6 sene sonra.
Birçok olgu da ortaya çıktıktan sonra yeni okumalar yaptım. Yeniden diyelim Gülen'in işte biyografisi, kişisel hayatı, ilişkiye girdiği siyasi partiler vesaire, bütün bunları yeniden okuma, düşünme imkanlarına sahip olduk. Daha serin kanlı bir biçimde bir kitap yazdım. Bir yönüyle de aslında orada hem bilmediğimiz hem de kimi yerde belki zafiyetimizi oluşturan sorunları da, durumları da gideren ve daha doğruyu gösterme çabasında olan bir kitap yazdım. Bu açıdan da aslında bir mesuliyetimi de yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ya eksiklikleri olan, tam olayı yansıtmayan bir kitabı baştan sona düzeltmek yerine bu yeni bir kitap yazdım ve böylece aslında meseleye daha doğru, daha iyi, daha yeni gelişmelerle birlikte nasıl bakmamız gerektiğini ortaya koydum. Fakat bu, dediğim gibi, bazı medya grupları tarafından sanki ya işte geçmişte bunu yazdı, o zaman şimdi bunu yazıyor, yarın ne yazacak? Bunlar çok itham edici şeyler ve bunu söyleyenler de zaten belli medya grupları. O medya gruplarının bunları söylemesi hiç önemli değil. Yani onlar kendi görevlerini yapacak. Çünkü o bizim İslami camiada birçok kişiye saldırıyor, o medya grubu, adını anmak istemiyorum. Ve bizim İslami camiayı da birbirine düşürme çabasında. Yani benimle ilgili de böyle bir şeyi söylemeleri çok zoruma gitmiyor. Ama bizim kendi camiamızda en yakın arkadaşlarımızın özellikle bu konularla ilgili bana yönelik algılamaları beni çok açıkçası rahatsız ediyor. Çok üzülmeme sebep oluyor. Ve Allah affetsin diyorum. Ben ne diyeyim yani. Çünkü bununla beni tanımlama çabasında olanlar var, sürekli yargılama çabasında olanlar var. Ve sanki neredeyse FETÖ ile ilgili bütün mesuliyet benim sırtımdaymış gibi bir şey var. Bir şeye hisse kapılıyorum yani bazen. Hı hı. Bu doğru bir şey değil. Bir defa biz İslami camiye olarak bunlarla belli ilişkiler içinde yaşadık zaten. Yani AK Parti büyük bir toplumsal taban olarak ABAN toplantılarının düzenlenmesi, seçim çalışmaları, diğer birçok konuda medyadaki yazarlar vesaire büyük bir etkileşim içindeydi. O nedenle FETÖ yapısını, Gülen yapısını biz kalkıp sol Kemalistler gibi 99'da bunlar FETÖ kavramını kullanmışlar. 28 Şubat döneminde biz onlar gibi bakamayız diyoruz. Biz daha çok sağ siyasette, hakikaten de öyle.
Evet.
Demirel'i de desteklemiş, Özal'ı da desteklemiş, Tansu Çiller'i de desteklemiş. Ondan sonra birçok arkasına gelen sayın başbakanlarımız ve cumhurbaşkanlarımızın da beraber olduğu bir yapı bu. Ama bu yapı daha sonra ciddi anlamda bambaşka bir çehresiyle ortaya çıkıyor. Meşru hükümete meydan okuyor. Devletin dış politikasını tamamıyla ters yüz edecek biçimde ABD ile ve İsrail ile ilişkilere giriyor. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti de çok haklı olarak bunu tasfiye etme ihtiyacını hissediyor. Meşru hükümet de bunu tasfiye etmeye çalışıyor. Bu da çok doğru bir şey. Doğru olmayan, dediğimiz gibi ta baştan beri sanki bu işte efendim kurulmuş olan bir ajan teşkilatı, dolayısıyla baştan beri kurulmuşsa ve bugüne gelinmişse Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok bakanları vardı. Başbakanları vardı, cumhurbaşkanları vardı, müsteşarları vardı. O zaman bunların hepsi bu kötü, berbat FETÖ dediğimiz teşkilatın bir parçası mıydı yani? Böyle bir şey düşünmek çok yanlış bir şey. Biz sadece sondan kötü durumu temel alıp oradan tarih okuması yapıyoruz.
Evet.
Ve yaptığımız tarih okuması da problemli.
O zaman hocam hukuken de tartışılıyor. Bunun işte FETÖ miladı ne zaman başlıyor?
Problem de orada çıkıyor
i̇şte,
zaten.
Yani 17-25 Aralık genelde bu tarih FETÖ'nün miladı olarak kabul ediliyor.
Yani hükümet böyle kabul açısından. Ediyor. Ama şey kabul etmiyor. Yani sol Kemalistler,
diyorlar ki
CHP bunlar baştan, kabul etmiyor.
Biz baştan beri mesafeliydik. Hatta onlar terör örgütü olarak da.
Onlar herkese karşı mesafeliydi. Bakın Ali Bey, problem o.
Aslında tüm bu sağ siyasete, tüm bu dini yapılara, cemaatlere, tarikatlara karşı.
Kesinlikle yani
mesafeliydiler. Buradan da kendilerine vazife çıkarmış oluyorlar değil mi hocam?
Aynen öyle. Yani onlar kime karşı mesafeli değillerdi ki? Yani o mesela 99'da Gülen yapısında FETÖ diyen raporun içinde aynı şekilde mazlum der. Sevelim sevmeyelim, Türkiye'de insan hakları konusunda meşru olarak mücadele yürüten, yapan bir muhafazakar kesimin STK'sı. O da aynı şekilde terör örgütüyle beraber anılıyor. Tarikatlar deniyor.
Hocam 28
bütün
Şubat'ta
tarikatlar, bütün tarikatlar şeyler tehdit olarak, illegal örgüt olarak değerlendiriliyor. Ondan sonra 97'de Refah Partisi'ni kapatma gerekçesi
laiklik.
Laiklikle ilgili ortada yani. Bir fecaat. Ondan sonra başörtülülerle ilgili yaptıkları biz hepimiz yaşadık yani bu tarihin içinde, siz de bence de geçtik. Dolayısıyla İmam Hatip'li olduğumuz için, milli görüşlü olduğumuz için, başörtülü olduğumuz için, bir sufi ehli olduğumuz için damgalandık, dışlandık, ötekileştirildik, terör dendik, mürteci dendik, başka bir şey dendik. Dolayısıyla
hocam,
onların
2011'de,
bu bakış açısıyla biz kendi tarihimize bakamayız ki.
Aynen öyle.
Biz kendimize bakamayız ki. Biz Müslümanlar olarak değerlerimiz var, inançlarımız var, standartlarımız var, hukuk var, demokrasi var, bütün bunları önemser ve bu çerçevede bakarız. Sağ siyaset var, sağ siyaset de bu ülkede çok önemli şeyler yaptı. Yani Demirel'i eleştirebiliriz, öbürünü eleştirebiliriz. Ama sonuçta İmam Hatiplerin en fazla Demirel döneminde açıklanmasıyla Demirel övünürdü ama doğru yani, o dönem açılmış.
Evet.
Yani. Bu da bir gerçek yani.
Yani hocam bu...
Dolayısıyla sağ siyaseti tümüyle tasfiye edici bir Türkiye okuması tamamıyla derin solun yaptığı bir okumadır.
Evet.
Ve tamamıyla geniş muhafazakar kesimlerin devlet içindeki etkinliklerini, toplum içindeki etkinliklerini azaltmaya ve aktörlerini tasfiye etmeye yönelik bir bakış açısıdır aslında.
Yani şu farklı değil mi hocam? Yani FETÖ'nün, AK Parti'nin ifade ettiği FETÖ'nün siyasi ayağı,
evet,
tanımlamasıyla CHP'nin ya da sol cenahın ifade ettiği FETÖ'nün siyasi ayağı farklı. AK çok Parti farklı. Acaba ya biz iktidardaydık. Bu evet. darbe girişimi başarılı olsaydı bizi tasfiye edip kimi getireceklerdi ki bunlar büyük ihtimalle o merkez sağdan değil belki değil. CHP içinden seçilmiş bir grup olacaktı.
Tabii neden onu diyoruz? Çünkü o dönemde
hocam, CHP'nin ya da sol cenahın siyasi ayağı da siz yazınızda da belirtiyorsunuz FETÖ'nün siyasi ayağı diyerek de aslında tüm sağı, dindarları ve İslamcıları devletten tasfiye etmek istiyorlar.
Evet.
Geçmişte de siz sahip çıktınız FETÖ'ye
evet.
diye.
Evet.
Bu evet. önemli değil mi hocam?
Bu yani çok önemli bir şey.
Bunu iyi ayırmak lazım.
Kesinlikle bu çok önemli.
Yani AK Parti'nin siyasi ayağı dediği tanımlamayla FETÖ'nün, tabii. CHP'ninki çok farklı.
Çok farklı. Çünkü ya AK Parti diyelim ki FETÖ meşru olan, Gülen yapısı meşru olan hükümetle çatışmaya girdiği zaman o tavrını belirlemeye başladı. İşte 17 Aralık diyoruz. Ondan sonra ona karşı bir mücadele stratejisi geliştirmeye başladı. Ama o süreçte 15 Temmuz'a kadar, bakın 15 Temmuz'a kadar CHP onlarla kol kola girmeye başladı. Gazetelerini ziyaret etmeye başladı, televizyonlara, ondan sonra diğer bir takım diyelim hükümetin bu alanla ilgili yürüttüğü mücadeleyi zaafa uğratıcı söylemler desteklediler. Dolayısıyla o dönemde aslında yani artık bu yapının mahrem boyutları ortaya çıkıp veya suç örgütü haline gelmeye başladığı andan itibaren siyasiler başka grubun, sol grubun siyasileri yaklaşmaya başladı. Ama onlar bunu görmüyor. Bunun yerine kendilerince dediğimiz gibi terör olarak tanımladıkları, öteden beri tanımladıkları yapıyla beraber bir biçimde olmuş olan AK Parti, muhafazakar camiayı işbirlikçi olarak görüyor. Zaten AK Parti belli oranlarda da aslında bunu siyasi yapı içinde tasfiye etti. Mesela vekil olanların vekilliğini düşürttü, vida vekili şeye koymadı, meclis üyelerinden olanlar vesaire. Ama şimdi bu yapı aynı zamanda o kadar ciddi anlamda istihbarat yöntemiyle örgütlenmiş ki.
Kökleşti.
Bildiğimiz sıradan bir cemaat gibi, bir tarikat cemaati gibi, bir geleneksel cemaat gibi değil. Böyle örgütlendiğinden dolayı da hala nerelerde var, nerelerde yok. Bunu ancak yine Milli İstihbarat Teşkilatı çok ciddi anlamda yaptığı çalışmalarla da zaten önemli ölçüde ortaya koymuş durumda. Ve hala varsa da yine onların yapacağı bir şey yani. Dolayısıyla bu anlamda MHP'de de, CHP'de de, AK Parti'de de, HDP'de de ummadığımız yerlerde bir takım insanlar olabilir. Ama genel anlamda bence siyasi ayağının kaldığını söylemek zor şu an. Ciddi anlamda bence devlet içinde de, siyasi partiler içinde de, akademiyada da bunlar tasfiye edildi zaten. Kontrol altına alındı, tanımlandı bir biçimde. Suç teşkil eden davranışları varsa zaten iltisak terör örgütüyle iltisak içinde olmak bir suç ve bu çerçevede birçok kişi zaten tutuklanmış durumda.
Evet. Yani. Evet. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Belki bizim bu işler biraz durulduktan sonra ki üzerinden işte yaklaşık 5 yıl geçti. Hatta o 17-25 Aralık süreçlerini filan da koyarsak 7-8 yıllık bir süreç evet. geçti. Ki bunu da artık konuşmak için daha durağan bir zemin de oluştu. Evet. Yani şimdi soracağım soruyu. Türkiye'de yani devlet içinde ve toplumda yani bu tür yapıların yükselmemesi için.
Evet.
Yani tırnak içinde ayırıyorum. Hani. Evet. Safiyane cemaat, tarikat çalışmaları değil. Yani Türkiye evet. dindarlığına, Türk insanının karakterinin, kimliğinin, ahlakının gelişmesine katkıda bulunan açık, evet. şeffaf çalışmaların dışında yani bu tür ezoterik yapıların evet. tekrar yükselmemesi için, nüfuz etmemesi için devletin içine ne yapmak gerekiyor? Çünkü şu soruların cevabı hala bu kısır tartışmalar nedeniyle bulunamadı ya da bu evet. doğru sorular sorulmuyor. Yani niye Gülen yapısı toplumda bu kadar etkili oldu?
Evet.
Niye devlet içinde bu kadar güçlendi? Bunlar toplumun hangi isteklerine, taleplerine karşılık geliyordu? Biz ya bu talepler meşru taleplerdi çoğu da. Evet. Yani insanlar, siz de konuşmanızın başında belirttiniz. İşte gençler daha ahlaklı olsun, terbiyeli olsun. İşte oğlumuz,
güvenli
kızımız güvenli bir ortamda olsun. Üniversite imtihanına hazırlansın bir taraftan. Okulunu okusun gibi taleplerdi. Bu tabii bunlardan da aslında daha geniş bir kavrama da gidiyoruz biz hocam. Yani Türkiye'de din devlet ilişkileri tabii nasıl olacak diye.
Evet.
Ne dersiniz? Yani yeniden FETÖ gibi yapıların ortaya çıkmaması için. Ama FETÖ'nün henüz bir cemaatken, FETÖ'ye dönüşmeden önce toplumda karşılık bulduğu o yapı, o cevapların da yeniden meşru şekilde karşılanması için yani neler yapılmalı hocam?
Vallahi bir defa bu toplumdaki irfan gruplarını, cemaatleri, tarikatları devletin tamamıyla bir öteki alan olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor. Devleti yönetenler sağcı da olsa, solcu da olsa, kim olursa olsa, sonuçta bu bahsettiğimiz yapılar bu toplumun bir gerçeği. Dolayısıyla bunları Türkiye'nin dış güçlerinin kullandığı yapılar olarak görmekten vazgeçmeleri gerekir.
Evet.
İkincisi, devlet nasıl dükkanı, çarşıyı, pazarı kontrol ediyorsa, vakıf çalışmalarını yapan cemaatleri de tehdit ederek değil de çalışmalarını daha yasal, daha doğru, daha verimli yürütüp yürütmedikleri konusunda kontrollerde bulunmaları gerekiyor. Devletin toplum içindeki bu dini gruplar sivil alanda çalışmalarını yapması, sivil toplum faaliyetlerine bulunması bir yönüyle aslında devletin de görevini yerine getirmiş oldukları için bunlara desteklerde de bulunmalı. Yani devletin kendisini yapamayacağı diyelim yurtlar, öğrenci yurtları gibi yurtlar, yerel yönetimlerin bunlara destek vermesi gerekiyor. Ama aynı zamanda bu dini şey de, Türkiye'deki dini anlayış da daha serbest, daha özgür. Hem aydınlar, hem ulema, hem cemaat, bunların beraber yaşadığı, tartıştığı, bilgi ürettiği, konuştuğu bir ortama imkan vermesi gerekiyor. Birisinin tekelinin oluşması değil de bunların beraber de, yani dinde hayır bir rekabet demiyoruz da ne diyoruz? Hayırda yarışın diyoruz değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Hayırda yarış yapmaları için kamu kuruluşların da bu konuda altyapı oluşturmaları bence önemli. Ve devletin dinle barışması, yani devlet erkini elinde tutan insanlar topluma illa kendi zihinlerinde geçen bir din anlayışını dayatmak yerine bu toplumda din neyse, uleması, aydını ve diğer irfan kesimi nasıl bir çaba içindeyse ona saygı duymak, onunla barışık olmak. Önemli bence bunlar.
Evet.
İnsanların dini öğrenme ihtiyaçları var, yaşama ihtiyaçları var. Bunlar için altyapı oluşturmak, zaten Türkiye'de İmam Hatiplerin diyelim çok ciddi anlamda yeniden ihya edilmesi çok önemli adımlar bunlar. Ve bir de şeffaflık önemli burada. Yani dinle ilgili konuşma, tartışma, hakaret, şiddet, dışlama olmadıktan sonra bunun özgürce yapılabilmesinin imkanları olması. Çünkü dışlandığı zaman insanlar gizleniyor, merdiven altına iniyor, kapalı yapı haline geliyor ve orada hastalıklar oluşmaya başlıyor.
Evet.
Bu kişi bazında da, grup bazında da bunlar olabiliyor.
Evet. Hocam yine son soru demiştim ama şunu da herhalde konuşmamız gerekiyor. Bu FETÖ yaftası da bir ötekileştirme, linç etme, makam edinme yarışlarında da, yani daha çok böyle siyasal
maalesef
rekabette de bir sopa olarak da kullanılmaya
şu an çok
başlandı.
Kullanılıyor, evet.
Bu da galiba yani bu akılcı çözümü bulmamıza, ya aslında problem neydi?
Evet.
Neye karşılık geliyordu? Bu soruya cevap vermemize de bir engel değil mi bu?
Kesinlikle. Yani Türkiye'de
Olur olmaz bu yaftanın kullanılması, siyasal rekabet için, makam, mevki, mansıp içinde kullanılması da bir problem değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu?
Bu çok ciddi bir problem. Ben de şahsen kendim de yaşadım ve yaşıyorum bunu. Ve bu nedenle de çok üzüldüğümü beyan ediyorum. Bu Türkiye'de birçok insanın yaşadığı bir şey. Biz bir yandan Müslümanlar kardeştir diyoruz. İşte Rabbimiz bize diyorsa bir haber getirildiği zaman araştırın onu diyor. Ona göre yargıda bulunun diyor. Ondan sonra bizi aynı zamanda Türkiye'de aslında çeşitli ciddi siyasi merkez güçler var. Ve bu siyasi merkez güçler İslami camianın birbiriyle çatışmasını isteyen bir tutuma da sahip. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de bugün iktidarda İslami camiadan gelen insanlar varsa tümüyle muktedir olduklarını söylemek zor. Sermaye açısından baktığımız zaman Türkiye'nin sermayesini sivil anlamda elinde tutan kişilere baktığımız zaman, çevrelere baktığımız zaman aynı durum söz konusu. Dolayısıyla İslami kesimi bu FETÖ üzerinden birbiriyle ceddelleşecek hale getiriyorlar. Biz de buna teşneyiz. Dünya malı için, dünya makamı için, dünyanın bir takım menfaatleri için hemen bu damgayı kolaylıkla yapıştırabiliyoruz birbirimize. Ve insanların hatta FETÖ ise o yapıda bulunmuşsa ve sonra insanlar durumu görmüş, üzülmüş, vazgeçmişse bu insanlara da selam vermek, onlara da bir yönüyle iyi davranmak, Müslümanlığın gereğini yapmak gerekiyor. Çünkü itersek, ötelersek insanlar daha fazla giderler, birbiriyle kenetlenirler ve bu yapı Türkiye'nin çok daha fazla aleyhine olacak işlere yönelir. Bunu da yapmamak gerekiyor. Yani Müslüman bir tekmede ben vurayım canı cehenneme diyen bir insan değil yani. Müslüman şudur. Ya bu adam düşmüşse elinde tutayım yani kalksın. Üstünü başını temizlesin. Bir tarafında ben düzelteyim. Ben yani ikaz edeyim. Ne yapıyorsun gel o tarafa gitme. Değil mi yani?
Evet.
Müslüman kişi insanı ateşte gitmemesi için, uçurumdan yuvarlanmaması için elini uzatan bir kişidir yani. Ne olacak yani bu dünya nimetlerine bu kadar fazla dalarak birbirimizi yememiz ve bunun sonu da hayır olmaz. Bunun yüzünden Müslümanlar birbirini, dindar olanlar birbirini damgalarsa Allah korusun sonunu çok daha hüsran olur yani bunun sonu.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, şimdi 40 Ambar programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Cem Evlerine ibadethane statüsü verme hamlesini konuşacağız CHP'nin. Şimdi kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Hocam ilk bölümde FETÖ yapısını doğru tanımlamak, cemaatten darbeciliğe başlığını taşıyan yazınız üzerinden güncel yeniden FETÖ'nün siyasi ayağı, işte evet. FETÖ borsası, bu cendereden nasıl çıkacak Türkiye, bu tartışmalar evet. Günümüzde de bugünlerde de yeniden yapılmaya başlandı. Biz de bunu bir konuşmuş olduk. Şimdi Cem Evlerine ibadethane statüsü verme hamlesini biraz konuşalım hocam. Bu son yerel seçimlerde CHP birçok büyük şehri kazandı yerel yönetimlerde. Evet. İstanbul, Ankara başta olmak üzere. Zaten yıllardır İzmir'i yönetiyorlar. Antalya dahil oldu buna. İşte Adana, Mersin,
yani Ankara, İstanbul.
Özellikle batıda konumlanmış birçok büyük şehir belediyesini evet. kazanmış oldu. CHP belediyelerinin böyle ilk hamleleri ilginç oluyor hocam.
Evet.
Bu cinsiyet politikaları odaklıydı biraz. İşte LGBT'ye evet. destek çıkıldı. Onunla ilgili ortak yürüyüşler yapıldı.
Yani Türkiye'de o kadar gündem oldu ki Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu kadar
gündem olmadı.
Enteresan
ve
bir şey.
Ve Türkiye'de
yani.
Bu bir mesele midir?
Evet yani.
Yani ne kadar büyük bir meseledir? Bu çok tartışılmıyor genelde. Evet. Hani toplumun bu hassas noktaları ince ayarlarıyla oynamayı seviyor CHP evet. politikacıları. Şimdi de İzmir Belediyesi öncülüğünde ikinci bir hamle başlattılar. Cemevlerine ibadethane statüsü verme hamlesi. Ve bu belediye meclisi onayıyla İzmir'de yapıldı. Yani belediyenin görevi midir bu? Cemevini ibadethane olarak, evet, saymak.
Tartışmaya açık bir
alan. İstanbul'da da bu gündeme getirildi ama AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin red oylarıyla reddedildi. CHP yıllarca hocam tüm Cumhuriyet tarihi boyunca aslında Alevileri bir şekilde yanına almak istiyor. Onlarla ilgili bir şey yapmak istiyor. Burada da hani yeni bir açılım yapmak istediğini seziyoruz biz. Siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Fakat en nihayetinde Alevilik, yani tüm o heterodoksi yapısına rağmen dini bir form.
Tabii.
CHP'nin de biz hani dinle ilgili ilişkisini, temasını biliyoruz. Ha. Şunu soracağım hocam, yani CHP gerçekten cemevlerine ibadethane statüsü verme hamlesiyle Alevilerin bir takım haklarını savunucusu rolüne üstlenmesiyle,
evet,
gerçekten neyi amaçlıyor? Aleviliği bir dini bir form gibi görüyor mu? Ya da o klasik söylemle bir Ali'siz Alevilik peşinde mi? Yani o formu değiştirip kendince yeniden mi şekillendirmek istiyor? Yani hem CHP din, evet, ilişkisi açısından okursak CHP'nin asıl niyeti ne olabilir sizce?
Yani bu açıdan baktığımızda tabii CHP Türkiye'de 47'lerde bir kurultay var. Şemsettin Günaltay'ın başbakan, genel başkan olduğu dönemde. O uluslararası gelişmelerin de etkisiyle yeni açılımlar, din konusunda yeni açılımlara kapısını açıyor, önünü açıyor. Ama bunun dışında genel olarak hakikaten CHP'nin din politikaları ile ilgili söylemlerine baktığımız zaman negatif. Negatiflik üzerine kurulmuş. Yani daha çok dinle ilgili açılımlara irtica geliyor, mürtecilik yapıyorlar, laiklik elden gidiyor.
Türkiye İran'a benzeyecek.
Türkiye İran'a benzeyecek gibi bir söylem üzerine kurulan bir politika var. Peki ne oldu da yani sonuçta dediğiniz gibi Alevilik de son kertede dinle ilişkili olan bir kültür,
evet,
grubunu, bir kesimi temsil ediyor. CHP burada aslında CHP tarihinde Alevilere çok fazla iyi davrandığını söylemek zor. Alevilik tarihinde, Türk siyasi tarihinde Aleviler çoğunlukla sağ partilere oy vermişlerdir 80'lere kadar. Yani bu 80 öncesindeki sağ sol çatışması farklı bir sosyolojiye yol açıyor. Alevilerin ve gençlerinin daha çok sollaşmasına yol açıyor. Sünni gençler de sağ. Dolayısıyla Alevilik de orada yeni gençleriyle, yeni aktörleriyle CHP ile bütünleşiyorlar. Ve CHP de burada Türkiye'nin kendi içinde belli bir dinamizmi yansıtan, belli bir ciddi oy potansiyelini de taşıyan Alevileri çantada keklik olarak görüyor. Ama zaman zaman da bunun böyle olmadığını göstermek için işte cemevlerine diyelim ibadet statüsünü vermek gibi girişimlerde bulunuyor. Aslında cemevleri dediğimiz olgu da son yıllarda ortaya çıkan bir şey. Yani bizim inanç tarihimizde, kültür
ya da
tarihimizde,
Alevilik tarihi içerisinde,
Alevilik tarihi içinde
yer olmayan bir şey.
Evet, burada daha çok dergahla bütünleşebilecek Bektaşilik vardır. Yani
evet.
Bektaşilik Aleviliğe yakın bir şey.
Bu aslında diyelim. Bir dernekti hocam bunlar.
Dernek
formunda, vakıf formunda.
Tabii tekke ve zaviyeler kaldırıldı. Bektaşi dergahları da kaldırıldı. Dolayısıyla Aleviler de öteden beri gizli, kapaklı kendi şeylerini, bu cemlerini yapıyorlardı. Fakat Türkiye'nin demokrasi alandaki ilerlemeleri ve bu demokrasiyle ilgili ilerlemelerini de sağ partiler sağladı. Yani 80 sonrasında ANAP vardır ve AK Parti vardır. Toplum da bu süreçte aslında bir şey de gösterdi, bir esneklik de gösteriyor. Cemevleri kuruldu, bunlar yapıldı, Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Ve AK Parti belediye başkanlarının en etkili olduğu dönemde bunlar çoğaldı ve AK Parti belediye başkanları bunlara engel de oluşturmadı aslında. Türkiye'de sağ siyaset de bunlara yer verdi, arsa verdi, elektrik su konusunda destek verdi, veriyorlar. Bir kabullenme var ve evet, aslında toplum içinde üretilen iyi bir çözüm. Onlarla cem evlerinde
vatandaşlık kendi, hakları üzerinden.
Evet, kullansınlar, kimse bir şey demiyor. Yani insanların öyle bir inanç tercihi varsa. Fakat sorun şurada. Bunlar Avrupa'nın yaşadığı kilise tarihinden ilham alarak Aleviliğe de yeni bir tarih inşa etmek istiyorlar.
Protestanlık.
Yok, o değil. Protestanlık değil. Hocam. Yok. Şöyle, evet. Avrupa kilise tarihinde yeni bir inanç çıktığı zaman inançlar kilise temeli olarak örgütlenirler. Diyelim ki Metodistler çıktığı zaman Metodist Kilisesi olarak örgütlenir.
Evet.
Tamam mı?
Max Weber'in Protestan ahlakında saydığı şeyler bunlar, evet, aynı zamanda değil mi hocam?
Evet. Alt. Birçok böyle kilise vardır. Evet. Yani yeni bir din inancı yorumu, yeni bir din yorumu ortaya, evet, çıktığı zaman mezhep olarak Hristiyan ayrı bir din olarak çıkmıyor.
Çıkmıyor. Evet.
Ve gidiyor yeni bir kilise kuruyor.
Evet.
Fakat bizim ister Türklerin diyelim, ister Müslümanların diyelim, ister Osmanlı, Anadolu diyelim. Bizim inanç tarihimizde, kültür tarihimizde ise böyle değil. Bizde yeni bir inanç yorumu çıktığı zaman dergahını kurar. Yeni bir cami kurmaz.
Tariktir o, yeni, tamam, bir yoldur.
Yeni bir meşreptir, yeni bir yoldur.
Meşreptir.
Ümmetin, Müslümanların genel yapısından kopmaz. Cami demek Allah'ın bir sıfatı demek zaten. Bütün Müslümanların
toplayıcı,
Allah'ın sıfatıyla hemhal olarak dünyada var olmasıdır.
Evet. Yani bir arada bulunması,
bir arada bulunmasıdır. Bu açıdan da büyük bir değere sahiptir. Yani Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun camiyle beraber vardır.
Bu manada bu yapılar aslında merkezi yeniden yorumlayarak yorum gücünü de artıran yapılar.
Yorum gücünü de, evet. Yani evet, yeni bir meşrep ortaya çıktığı zaman o meşrep bir dergah olarak örgütlenebilir. İnsanlar itimat ediyorsa gidip orada çorba içebilirler, gidip orada zikir yapabilirler, gidip orada sema yapabilirler, gidip orada efendim meşrebi neyse onunla hemhal olabilirler.
Evet.
Böylece bir çoğulculuğa da imkan vermişiz.
Evet.
Hem bir çoğulculuk var, hem bir merkezi yapı var. Bu Avrupa'da asırlarca olmayan bir şey. Asırlarca Avrupa'da tek bir Katolik kilisesi olmuş. Hiçbir farklı mezhebe ve meşrebe
hayat hakkı tanınmamış,
tamam mı? Yakıp yıkıp geçmiş Engizisyon mahkemeleriyle. Şimdi biz o tarihe kendimizi neden eklemleyelim? Yani Türkiye'nin kendi içinde sosyolojik dinamikleriyle bulduğu çözüm var. Cemevleri ibadet yeri dediğimiz zaman onu camiyle eş statüye çıkarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin hukuk sisteminde ibadet yeri dediğimiz zaman
cami
anlaşılır.
Ya da diğer dinlerin
veya diğer dinlere
kilisesi,
ait
havrası.
Kilisesi havrası anlaşılır. Dolayısıyla Türkiye'nin sosyolojisinde cemevinin tekabül ettiği form dergah formu.
Dergah. O zaman hocam, yani buradan şuraya geçmemiz lazım.
Evet.
Türkiye'de tekke ve zaviyelerin de evet, 1924'tü değil mi hocam?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam resmi olarak kapatıldığı yaklaşık, evet, 100 yıllık resmi kapalı bu yapılar.
Evet, aynen öyle.
O zaman hepsini tartışalım.
Tabii tartışmamız lazım. Mesela orada
siz buna
dedelik kurumu yasaktır.
Kolektif bencillik diyorsunuz değil mi? Sadece
bu kolektif bencilliktir. Yani sadece kendi grubunun özgürlüğünü isteyip
haklarını,
diğerlerinin haklarını
yok saymak,
ötelemek yani. Bu kolektif bencillikle bir şeye ulaşılamaz. Çünkü bu toplumun bir defa ezici çoğunluğunu zaten Sünniler
oluşturuyor.
Sünni dergahlara özgürlüğü hiç göz önünde bulundurma, kendi dergahını kayıt dışı bir yöntemle aradan çıkar. Valla ne millet bunu yer ne de devlet bunu yer yani. Kusura bakmasın kimse sonuçta. Bu devlet buna onay verse bile toplum düzeyinde buna iyi bakılmaz. Bu gelişmeye iyi bakılmaz, başka sorunlara yol açar. O nedenle diyoruz ki biz bu topluma beraberiz. Tarih içinde bunun çözümü bulmuşuz, yine bulalım. Dergah ve tekke zaviyelerin mesela ıslah edelim kanunu. Kanunu tümüyle diyelim ki şey yapmayalım ama ıslah edici, reforme edici adımlar atılabilir. Türkiye'de anayasada bir takım konularda öyle yapılmış. Mesela tevhid-i tedrisat aslında ordu askeri okullar konusunda ıslah edilmiş mesela. Yenilenmiş, reforme edilmiş. Aynı şey burada da yapılabilir. Bu Mevleviler niye her yıl yani kalksınlar yaptıkları semayı gösteri diye lanse etsinler yani. Mevleviler gitsinler zikirlerini yapsınlar yani.
Değil evet. Mi?
Bu imkanları tanıyalım. İsteyen Nakşi der veya demez. Kadir'i der veya demez. Ayrı bir şey. Ama dergaha da irfan ocakları olarak bunun önünü açalım. Bunlara ibadet yerleri değil, dergah haneler
diyelim. Ama hocam bunların sağlıklı tartışılabilmesi için CHP'nin evet. biraz ilahiyat bilgisine ihtiyacı var sanki. Gerçekten öyle. Yani din sosyolojisi bilgisine
Kesinlikle.
İhtiyacı var.
Doğru diyorsunuz.
Anladığım kadarıyla CHP Aleviliğe folklorik bir unsur olarak bakıyor.
Tamamıyla öyle değil aslında.
Yani değil kesinlikle
yani
öyle değil.
Yani Alevilerin içinde çok önemli kesimler, peygambere sahip çıkanlar var. Değil mi? Allah'a sahip çıkanlar var yani. Allah
ve bazı
Muhammed Ali diyorlar.
Evet.
Yani
bir de şunu da görmek lazım hocam. Türkiye'nin yakın tarihinde işte Maraş olayları var değil mi
Çorum
hocam?
Olayları
yani
var.
Alevilerin tabii. ciddi şekilde tard evet. edildiği,
evet.
Linç edildiği, yani eziyet edildiği bazı durumlarda olaylar var. Yani az önce belirttiğiniz gibi hani o Sünni sosyolojiyi çok evet. göz ardı ediliyor.
Çok göz ardı ediliyor.
Yani
bu her konuda öyle. Yani biz yukarıda özgürlükçü bir karar alalım, toplum uysun, böyle olmaz.
Olmaz yani.
Yani kanun tek başına yetmez. O toplum sosyolojisine de bakacaksınız.
Evet.
Buna nasıl cevap veriyor, nasıl tepki veriyor? Bakın dediğim gibi hayatta en hakim.
CHP bunu çok yapıyor hocam.
CHP bunu yapıyor ve mesela dedelik var mesela. Dedelik mevcut kanunlara göre yasaktır. Nasıl aşacaklar bunu? Cem evlerinde olanlar dedelerdir.
Şimdi mesela belediyede istihdam edildi dedeler.
Büyükşehir Belediyesi. Bu mevcut kanunda da diyor ki dedeler yasak.
Herhalde işçi statüsündedir hocam.
Çünkü onlar. Tekke ve zaviyeler kanununa göre dedelik, evet. şeyhlik, dervişlik yasaktır.
Yasak. Evet.
Nasıl? Bir yanda böyle bir yasak var, öte yanda şöyle bir uygulama var. Yani bunları hakikaten düşünüp tartışmak lazım. Bir ara aslında Sayın Davutoğlu başbakanken AK Parti bunu gündeme getirmişti. Anadolu dergah ocakları, irfan ocakları.
Evet.
Yeniden düzenlemek üzere. Önemli bir adımdı, girişimdi o aslında. Öyle
evet.
kaldı Türkiye'nin konjonktürü nedeniyle.
Evet.
Türkiye yeniden bunu aslında gündeme alabilir yani.
Evet. Hocam ben yazınızın son paragrafını okuyarak bitirmek istiyorum izniniz olursa. Alevilik ibadethane statüsünü sadece kendi dergahları için istemeyi bıraktığı zaman kolektif bencillikte kalkacak.
Evet.
Bunu diğer Sünni dergahlarla beraber talep ettiğinde ise demokratik eşitlik içine yerleşecek. Türk toplumunun Sünni sosyolojisinde bütünleşme imkanları kolaylaşacak. Aksi halde CHP zoru ve benim hakkım kime ne gibi hiçbir sosyolojik gerçekliği algılamayan tutumlarda ısrar edilirse sadece dinsel kutuplaşmaya hizmet ederler. Bu evet. yeni bir kutuplaşmanın
evet,
da bir
evet.
kapısını aralayabilir.
Maalesef.
Bu manada
nitekim Türkiye'de bazı yerlerde de olaylar yaşanıyor.
Yaşanıyor
ya,
daha
boş
dün
olmayan şeyler.
O İstanbul'da evet. Bu tür haberler çıktı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Evet.
Yani bu bir kendince bir adım atmaya çalışıyor. Bu yeni bir kutuplaşmanın kapısını aralıyor. Buna da dikkat etmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir program oldu.
Yorumlarınız
için çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.